أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أشكر الناس لله عز وجل أشكرهم للناس. İnsanların Allah'a en çok şükredeni, insanlara en çok teşekkür edenidir. Allah'ın bizden istediği görevlerden, yapınca Allah'ı razı edeceğimiz amellerden, yapmazsak onun azap ve gazabına uğrayacağımız hareketlerden biri de şükürdür. Onun hemen yanı başında, onunla birlikte düşünülen hamd kelimesini de beraber hatırlıyoruz. Ama şükür kelimesi, hem Allah'a yapılması gereken bir amel, hem de insanlara yapılması gereken bir amel olarak karşımıza çıkıyor. Tabii, Türkçe'de Allah için olana şükür, insanlara yapılacak olana da teşekkür deme adeti yaygın olunca, anlatım daha kolay olacaktır inşallah. Bir insan, eğer kendisinin sahip olduğu nimetleri, güneşten aya, semadan arza kadar, havadan suya, taştan toprağa kadar, sıhhatten afiyete, konuşmadan duymaya ve de görmeye kadar bütün nimetleri, bunların sahibi aslında Allah'tır. O bana vermiştir inancında olur. Bir de bunların doğrultusunda Allah'ın istediği gibi amel etmeye çalışırsa buna şükür diyoruz. Bir başka ifadeyle Allah'ın verdiği nimetleri Allah imtihan için vermiştir. Ben bu nimetlerle Allah'a kulluk yapmam gerekir bilinciyle hareket ediyorsa, nimetleri Allah'a kullukta kullanıyorsa işte o adam Allah'a şükrediyor demektir. Ama bir de Allah'ın nimetleri kişiye bazen dağdan yuvarlanıp gelir, bazen ırmaklar, nehirler getirir ayağımıza, deniz kenarında da bazen bu tür nimetlere ulaştığımız olur. Ama her zaman öyle değil. Kimi zaman da hatta insan hayatının zorunlu kuralları gereği pek çok zaman da Allah'ın nimetleri insanlara insanlar tarafından getirilir. Yani bir insan kadınsa, kocası veya babası veya oğlu kızı tarafından ya da erkekse hanımı, annesi, babası, oğlu kızı tarafından Allah'ın nimetlerine nail olur insan. Sofraya konulan bir yemek Allah'ın nimetidir. Ama bu nimet kadın tarafından ortaya konulur. Ama erkek tarafından ortaya konulur. Yani onun orada hazırlanması adına Allah birilerini birilerine sebep kılmıştır. Birileri o nimetin ulaşmasında aracıdır, yoldur ya da sebeptir. İşte ondan dolayı Allah'ın nimetlerinin bize ulaşması döneminde ara konumda bulunanlar, aracı konumunda bulunanlar için de Allah'ın nimetinin şükrü adına teşekkür etmemiz gerekir. Yani ey sen, ey anam, babam, karım, kocam, oğlum, kızım, ey tanıdığım, bildiğim, tanımadığım, görmediğim, bugüne kadar bilmediğim insan, sen Allah'ın nimetini bana ulaşmada yardımcı oldun, sana teşekkür ederim demek zorundayız. İşte böyle yapınca insanlara en çok teşekkür eden durumunda olunca Allah'a da en çok şükreden durumunda oluruz. Evet, nimet Allah'ındır. Nimetin asıl sahibi Allah'tır. O verdiği kadarıyla verir. Bize imtihan için nasıl verdiğini sadece O bilir. Az vermez, çok vermez Allah. Bize göre verir. Yani falana nimeti az verdi, filana da çok verdi denmez. Herkese kendisine yeterince, yani Allah'ı razı edecek miktarda, şükredecek seviyede nimet verir Allah. İşte bu nimetlerin sahibi olan Allah'a, o nimetlerin karşılığında O nimetlerle kulluk yapmamız gerekir, buna şükür diyoruz. Bu nimetleri bize ulaştıran bazen doğrudan Allahu Teala'nın yazgı ve yasasıdır. Semadan gelen yağmur gibi ya da sıcak ve soğuk gibi ya da taş toprak gibi ya da güneş aydınlık veya gece karanlık gibi, ama bunların dışında insanların da birbirlerine ulaştırma imkanlarını Allah yasa ve yazgı olarak var kılmıştır. İşte böylece Allah'ın benim ona kulluk yapmam için bana gereken nimetleri ulaştırdığı makamlar ve mekanlar ve imkanlar ve fırsatlar olarak insanlara da ben bunu beyan edeceğim ki bu onlara teşekkür etmem anlamına gelecektir. Bu noktadan hareketle Allah'ın verdiği nimetleri bana ulaştıranlara ben teşekkür etmem gerekiyormuş. Değilse şeytanın uzattığı fırsatlara, şeytanın tanıdığı fırsatlara veya şeytanın imkanlarına beni ulaştıran insanlara benim teşekkür etmem değil, onlara buğz etmem, kin duymam, düşman olmam, hatta ilgi kesmem ya da onlara yardımcı olmak manasına onların da elinden o fırsatları almam veya onları kurtarmam gerekecektir. Yani namaz kılma ortamına beni eteğimden tutup çeken bir Müslüman için teşekkür edeceğim, sabah namazına uyandıran, abdest almama yardımcı olan bir Müslümana teşekkür edeceğim, helalinden doymam konusunda ya da sahurda seherde yemem konusunda, tam güzeliyle diyelim akşam oruca iftar etmem konusunda bana yardımcı olan Müslümanlara, Allah'ın nimetini bana ulaştıranlara teşekkür etmem gerekiyor. Allah'ın istediği yere gitmem konusunda, Allah'ın istediği yerin adresini bulmam konusunda, Allah'ın istediği gibi bir hayatı yaşamam konusunda bana yardımcı olan Müslümanlara teşekkür etmem gerekiyor. Ama tam tersine Allah'a isyan konusunda, cehenneme giden yol konusunda, cennet yolunu kaybetme konusunda, bir de üstelik engel olacakken yardımcı olanlara teşekkür etmemem, eğer bilirsem ilkiyi kesmem ya da onları bu huyundan vazgeçirmem gerekiyor. Özetle hadisin mealini yeniden okuyoruz. İnsanların Allah'a en çok şükredeni, insanlara en çok teşekkür edenidir. İnne i'ta'e hâzel mâli fitnetün ve fî imsâkihî fitnetün. Allahu Ekber. Bir malı vermek bir imtihan biçimidir. Yani verme zorluğuyla imtihandır. Elde tutup vermemek, yani cimrilikle tutmak da başka tür bir sınama şeklidir. Başka bir şekil ifade edersek, Allah'ın bir kula mal vermesi de, vermeyip mahrum etmesi de bir imtihandır. Gerçekten bize düşen teslim olmaktan başka çare yok. Hani derler ya, Nasreddin Hoca'nın birine bir gün sormuşlar, Allah'la aran nasıl? Demiş ki, iyi olmasına iyi fakat 40 yıldır hep onun dediği oluyor. Evet, Allah'la aramız başka türlü iyi olmaz. Hatta buna dua etmek zorundayız. Aman ya Rabbi, beni bana bırakma. Bir göz açışı, bir bakış kadar bile beni bana bırakma diye dua etmek zorundayız. O nasıl isterse öylesi güzeldir. Ben bugünümün hayrını bilmem ki, yarınımı nereden bileyim? Mal vererek imtihan eder. İmtihandır, henüz kazanmadım. Vermeyip mahrum bırakır, imtihan eder. Ederdir, imtihandır, o en iyisini bilir. Yani, öncelikle, insanlar eğer kendilerine mal verilerek imtihan olunuyorlarsa, bu bendendir, ben başardım, ben demek ki iyi birisiyim, ben buna layığım demesinler. Tam tersine, ellerinden mal alınınca imtihan oluyorlarsa, yani mahrum bırakılarak imtihan oluyorlarsa, eyvah bittim, mahvoldum, demek ki evrende en kötü insan benim demesinler. O zaman da onların hayrına olan öyle bir imtihan şeklidir. Bunun tersine davrananları biliyoruz tarihte. En net örnek Karun'dur biliyorsunuz. Diyorlar ki çevresindekiler, ayıp ediyorsun, sana yakışmıyor. Madem ki bak Allah sana ihsanda bulunmuş, sen de Allah'ın karşısında, onun huzurunda olma bilinciyle ona kulluk yap, vermen gereken yerlere sen de ver. Olur mu diyor adam, bu benim hakkım, ben bu işe layığım, ben hak etmişim, bileğimin gücü, kafamı çalıştırmışım, bu benim özel imkanım, kendime ait, başkasını bunda ortak edemem diyordu. Oysa Allah onu vererek imtihan etmişti. Allah ona mal vererek, imkan vererek imtihan etmişti. Tam tersi olunca da yine imtihandadır insanlar. Buna göre bir insan düşünün, gerçekten çalışıyor, çabalıyor, uğraşıyor, didiniyor, eline ekmek geçiyor sadece kuru ekmek, onu da eve götürürken düşürüyor veya elinden kaçırıyor veya köpekler saldırıyor ya da birileri elinden alıyor. Ne yapacak bu adam? Allah beni böyle imtihan ediyor diyecek. Yani bir başkasının vereceğine muhtaç halde imtihan olmak, bu zillet değil. Sen el emeğin, göz nurun çalışınca kazandın, öteki de Allah'ın lütfu ve ihsanı öyle bir tahsisatı var ki zekatla sadakayla karnını doyuruyor. Alsın mı? Evet, birisi infak ederse diğeri de almak durumundadır. Enfiku diyorsa Allah, birilerine verin anlamına gelen bu kelime elbette verilen içinde alın anlamına gelecektir. Rahatlıkla, gönül huzuruyla almak durumundadır o Müslüman da. Yani Allah beni birilerinin verdiğini alma konumunda imtihan ediyor. Beni mal vererek imtihan etmiyor. Ben de birilerinin verdiğini alma konumunda imtihan oluyorum diyecek ve gönül huzuruyla rahatlıkla alacak. Ama ben hep böyle olsam, ben hiçbir zaman başkalarına bir şeyler verme konumunda imtihan olmasam demeyecektir. Çünkü kendisi için bu dönem böylesinin hayır olduğunu bilmek ayrı şey, bunun ebediyen ölünceye kadar hep öyle kalmasını dilemek ayrı şeydir. Aynı şekilde, vererek imtihan olanlar da aynı durumda olmalılar. Bugün Allah onlara, başkalarına da versin diye bir şeyler vererek imtihan ediyorsa onları, yarın bu verme imkanını onlardan alır, onlar da birilerinin verdiğiyle imtihan olurlarsa, ezilmesinler, kahrolmasınlar, eyvah demesinler, ben böyle mi olmalıydım, buna mı layıktım, ben bu hale düşecek adam mıydım demesinler. O da bir imtihandır, bu da bir başka imtihan. Hal böyle olunca, insanlar hep imtihanda olduğunu unutmasınlar. Cenab-ı Hak insanı öyle imtihan ediyor ki bazen veriyor, bazen alıyor. Hatta mesela bu vermek ve almak konusunda siz mal yerine evladı düşünün, daha kolay anlaşılır zannederim. Kimisine oğlan veriyor, kimisine kız, kimisine ikisini birden veriyor, kimisine de vermiyor. Söyleyin, hangisi imtihanı baştan kazanmış? Ben kafamı çalıştırmışım, bak iki tane oğlan yapmışım, hadi neşem yerine gelsin diye bir de kız olsun aralarına dedim, hadi sen de yap bakalım diyebilecek kim var? Bu söz kim adına doğru olacaktır? Tam tersi, ben de istememişim, tamam artık kesinlikle, doğsa da öldürürüm, boğarım, yok ederim demek kime yakışır? Öyleyse teslim olmaktan başka yol yok. Allah vererek imtihan eder, imtihandır. Alarak imtihan eder, imtihandır. Bize düşen Allah'a teslim olmaktır. Hatta haber gönderse Cenab-ı Hak, kulum, sana hazinelerimin anahtarını bir gün vereceğim. Ne istersen onu sana tahsis edeceğim. Mal, mülk, saltanat, evlat, hayal, eş, dost, çevre, imkan ve fırsat. Ne istersin? Köşkler, saraylar, araziler, dağlar ve ormanlar, Ne istersen sana vereceğim, senin olacak. Ne dersiniz? Ne demeniz gerekir? Hemen, sakın ha, yanlış yapmadan, geri dönüşü olmayan bir yola girmeden, tevbe edin, istiğfar edin, dönün Allah'a deyin ki, aman ya Rabbi, ben benim bu günümün hayrını bile bilemem ki, yarınımı bilsem, sen benim bugün, yarın ve sonrasının hayrını en bilen, tam bilen, mükemmel bilen, yanılmaz bilensin, alim ve habirsin, aziz ve hakimsin, sen benim hayrıma olanları ver, ben seni nasıl razı edecek, hangi imkanlarla sana kul olabileceksem, onu lütfet bana, ihsanınla lütfet, ben başka bir şey istemiyorum demek zorundayız. Bütün bu anlatımlar, malın mülkün Allah tarafından bize verildiği açısından değerlendirilmesi anlamınadır. Bir de, bize verilen malın birilerine verilmesi, infak edilmesi, başkalarına da bu malla ilgili bir yararlanma ortamı hazırlanması anlamına verebilmek, infak etmek konumu açısından da mal hep imtihandır ya da verememek, elde tutmak, harcayamamak, cimrilikte bulunmak anlamına da mal ayrı bir imtihan çeşididir. Bu açıdan değerlendirince, elinizdeki size ait olan bir malı, siz birilerine vermek konusunda imtihana tabi tutuluyorsunuz. Komşunuza, arkadaşınıza, tanıdığınız ve tanımadığınıza verme durumundasınız. Zorunuza mı gidiyor? Yani, adam benim harcayamadığım malı benden güzel harcıyor, nasıl vereyim? Canım gidiyor mu diyorsunuz? Eyvah, olur mu öyle? Şimdi bunu alacak adam, öyle har vurup harman savuracak ki, oysa ben bunları biriktirip bir araya getirmekle canımı vermiştim bu işe diyor değil mi? İşte bu da bir başka imtihan çeşididir. Bir şair, insanların paraya tutkusu konusunda diyor ki, eylemez varislerim ben tek seni sanduk ederç. Her yeten çiğner seni bin nev ile bin yerde harç. Restoranlarda, kulüplerde olarsın her cümerç. Her yeten çiğner seni bilmem etim kanım mısın? Mezhebim, dinim mi, ayinim mi, imanım mısın? Adam, ben vereyim, vermeyi ama diyor. Kimse seni sandıklara derc etmez. Her önüne gelen, her bir yerde seni olduğunca har vurup harman savuruyor ve harcıyor. Ama sanki benim etim kanım gibisin, mezhebim, dinim, imanım gibisin. Ben seni öylece seviyorum ama insanlar seni sevmiyorlar, onun için ben kimseye veremiyorum diyenleri anlatıyor adam. İşte bu anlamda malı verememek cimrilik bir imtihan şekli. Allah kimilerini böyle imtihan ediyor, zor veriyorlar ama versinler. Ama kimileri için de vermek bir imtihan şekli, vermenin zorluğu, verme biçimi, vermeye hazır olmak, vereceği açılar, vereceği kişiler, işte bu yönleriyle de mal bir başka imtihan şeklidir. Demek ki Allah bizi bir bedenle, yani vücudumuzla ve başkalarının vücuduyla, hepsini toplam söylersek toplumsal bir hayat, sosyal bir varlıkla imtihan ediyor. Bir de malımızla, mülkümüzle, saltanatımızla, yani ekonomik hayatımızla bizi imtihan ediyor. O da bir imtihan, diğer de bir imtihandır. Allah'ın bir kula mal vermesi de, vermeyip mahrum etmesi de birer imtihandır. İnne efdale ma ekeler raculu min kesbihi ve inne veledehu min kesbihi. İnsanın yediği en temiz şey, kendi kazancıdır. Çocuğu da insanın kazancıdır. Yani çocuğunun malı da insanın kazancındandır. Demek ki insanın yediği şeylerin güzeli ama bir de en güzeli vardır. En güzeli kendi kazancını yemesidir. Eyvah! Kimi insanlar bilirim, şöyle hemen bir hafta boyunca kazandığını Hafta sonunda harcayıp da sıfırı tüketmemek için kime gitsek, bu hafta sonunu kimde geçirsek iddiasında ve arayışındadırlar. Gidecek, tabir caizse birisine yıkılacaklar, orada yiyip içecekler, orada zevk sürecekler, onlar onları ağırlayacak ve onlar 2 gün, 3 gün kendi kasalarından, keselerinden hiç harcamadan, orada rahat ve huzur içinde ama paralar tükenmeden dönecekler tekrar hayatlarına. Olmaz öyle şey. Kendiniz kazanın. Kendi kazancınızı yiyin. Kendi evinizde rahat edin. Kendiniz kendinizce harcayın. Kendi mutfağınızda pişsin. Kendi sofranızda yiyin. Kendiniz ama başkalarına ikram ederek birlikte yiyin. Yani ama peki benim soframa başkalarının gelmesini istedim. Evet, benim soframa, benim kazandığımı ben başkalarıyla birlikte yemek için koymak zorundayım. Bu benim şerefim, bu benim imkanım, bu benim fırsatım, bu benim sevap imkanımdır. Ama ben acaba kimin sofrasında idare etsem ki dememeliyim. Ya da kime yük olsam ki dememeliyim. İnsanın yediği en temiz şey, en faziletli, en üstün doyma biçimi kendi kazancına ait olandır, kendi kazancını yemesidir. Peki, oğlumun sofrası? Peki ya oğlumun oğlu, kızımın oğlu, yani oğlum, kızım, torunlarım? Çocuk da insanın kazancıdır, yani çocuğunun malı da insanın kazancından sayılır. Hatta Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin koyduğu kurallardan biri, bir insan bir kardeşine bir hediyede bulunur, bir bağışta bulunursa, ondan geri dönmesi mümkün değildir. Yani, hediye ettiniz geri döneceksiniz, verdiniz geri alacaksınız, senin olsun dediniz ama vazgeçtim diyeceksiniz. Hani hadisteki tabiriyle, kustuktan sonra tekrar onu yalayan köpek gibidir diyor Aleyhissalatü Vesselam. Bunun bir tek istisnası vardır. Babanın oğula, babanın çocuğuna bağışı. Babanın çocuğuna bağışı. Kişi çocuğuna bağışta da bulunabilir, geri de alabilir, oğlunun sofrasına kendisi de oturabilir, misafirin de çağırabilir. Çünkü oğlu da kendisinindir zaten. Tekrar okuyorum. İnsanın yediği en temiz şey kendi kazancıdır. Çocuğu da insanın kazancıdır. Yani çocuğunun malı da insanın kazancındandır. İnne efdalel hediyeti ev efdalel atiyye el kelimetu min kelamil hikmeti yesme'uhel abdu sümme yeteallemuha sümme yuallimuha ehahu hayru min ibadeti senetin. Hediyelerin en kutlusu, en faziletlisi, bir kulun işitip, öğrenerek, kardeşine öğrettiği hikmetli bir sözdür ki, bu, bir senelik ibadetten, kulluktan daha hayırlıdır. Hediyeler konusunda, bir kural öğreniyoruz, Aleyhissalatü Vesselam'dan. Hediyelerin en faziletlisi, atiyelerin en faziletlisi, birinin birine, bir insanın bir insana, bir Müslümanın bir Müslümana, bir Müslümanın bir insana verdiği, verdiklerinin, hediyelerinin en güzeli, en kutlusu, en faziletlisi, öyle bir kelime ki, öyle bir kelam ki, öyle bir söz ki, ama hikmet dolu olacak. Vahiy kaynaklı olacak. Allah dedi diye olacak. Peygamber söyledi diye olacak. Yani hikmetten kaynaklanacak bir söz, İşte kişi bunu duyacak, öğrenecek, kendisine mal edecek, kardeşine öğretecek. İşte böylece yapılan bir hediye, kardeşe öğretilen, Müslüman kardeşe sunulan, ikram edilen bir hikmetli söz, bir senelik ibadetten, bir senelik bir kulluktan daha hayırlı olacak. Hikmet, Kur'an'ın bir adı. Hikmet, sünnetin öz adı. Yani Allahu Teala kendisini bize hakim olarak tanıtır. Yani hem hüküm sahibidir, hem hakimiyet sahibidir, hem hayata karışandır, hem etkin ve egemen olandır ama hem de hakim olan, ne yaptıysa yerli yerince yanılmaz bir ilahtır Allah, bunu hakim olduğundan anlıyoruz. Onun için gönderdiği kitap hakimdir, Yasin vel Kur'anil Hakim'den öğreniyoruz bunu. Onun için peygamber hakimdir, hep hikmetli, hep hikmetten yanadır. Onun için peygamberin sözleri de hikmettir. Mesela Ahzab suresinin 34. ayetinde وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ buyurulur. İşte bu ayette geçen hikmet kelimesi, Allah'ın ayetleriyle birlik ifade edilen bu hikmet, Müslümanların, hepimizin annelerinin evinde okunan ayetler ve sözü edilen hadisler anlamına gelmektedir. Yani aleyhissalatü vesselamın sözlerinin hepsi hikmettir. Peygamberlere verilen kitap yanındaki bilgidir hikmet. İşte bir Müslüman, hikmet dolu, hikmetten kaynaklanan bir başka ifadeyle ayet ve hadisten esinlenen, onların bizzat kendisi veya öğrettiklerinden kaynaklanan sözleri hem duyar, hem dinler, hem işitir, hem öğrenir, hem beller, hem kafasına alır, hem benliğine yerleştirir, hem de gider bir Müslüman kardeşine öğretirse, anlatırsa, söylerse, bunun ilmini ve eğitimini yaparsa, bu onun için gerçekten en güzel hediyedir ama aynı zamanda bir senelik ibadetten daha hayırlıdır. Peki, bir senelik ibadetin içinde bir Müslüman için böyle hikmeti öğrenmek ve öğretmek olmayacak mı? Kendiliğinden, sözün gereği onu rahatlıkla ifade ediyoruz. Yani bir Müslümanın bir senelik hayatı, bir senelik ibadeti, bir senelik kulluğu olacak ama o kulluğun içinde hikmete müracaat olmayacak, kendisi hikmeti öğrenmeyecek, Kur'an'a müracaat etmeyecek, Kur'an'la beraber olmayacak, hadislerle birlikte olmayacak ve bunu ne kendisi öğrenmek adına ne başkalarına öğretmek adına böyle bir fiili, böyle bir ibadeti olmayacak. Onsuz bir senelik ibadetten bir Müslümana hikmetten bir bölüm alıp öğrenip onu da hem de öğretirse bu elbette daha hayırlı olacak ve en güzel, en kutlu, en faziletli bir hediye olacaktır. Ebu Zer Gıfari Hazretlerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, Kur'an'dan bir ayet öğrenmen gece kılacağın namazdan daha hayırlı, bir bölüm öğrenmen çok daha hayırlıdır. Öyleyse hadisi yeniden okuyoruz. Hediyelerin en kutlusu, en faziletlisi, bir kulun işitip öğrenerek kardeşine öğrettiği hikmetli bir sözdür ki, bu bir senelik ibadetten, yani bir senelik kulluktan daha hayırlıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.